Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Yunanistan'da seçimlerin galibi yine Alexis Tsipras. Tsipras'ın liderliğindeki Syriza %35 oy alarak en yakın rakibine %7 fark attı. Yunanistan'daki seçim sonucunu ve seçmenin verdiği mesajı gazeteci yazar Evren Dede ile masaya yatırdık. Ayrıntılar birazdan. Sığınmacı krizi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'den Avrupa'ya umuda yolculuk için harekete geçen sığınmacılar İstanbul'dan Edirne'ye doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemleri ise üst düzeyde. Birleşmiş Milletler'den Suriyeli mültecilere destek çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler uluslararası toplumu Türkiye ve Ürdün'ün üzerindeki Suriyeli sığınmacı yükünü hafifletmeye davet etti. Sığınmacı akını nedeniyle 17 Eylül'de kapatılan Macaristan-Sırbistan sınır kapısı yeniden açıldı. Bu yıl sonunda ülkeye giden sığınmacı sayısının 300 bini aşması öngörülüyor. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Dünya Panorama, dün Yunanistan'da yapılan seçim haberleriyle başlıyor. Tekrar sandık başına giden ülkede zafer, Alexis Tsipras'ın liderliğindeki Syriza'nın oldu. Oyların %35'ini alan Syriza, 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda 145 sandalye kazanmayı başardı. Yeni Demokrasi ise %28 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlerde Altın Şafak Partisi %6.99 ile 3. parti oldu. Bağımsız Helenler ise %3.69 ile 10 milletvekili çıkardı. Yunanistan'da bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 300 sandalyeden 151'ini, Yunanistan'da bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 300 sandalyeden 151'ini kazanması gerekiyor. Bu da Syriza'nın tek başına hükümeti kuramayacağını gösteriyor. Bu nedenle ülkede bir koalisyon hükümeti kurulacak mesajı Tsipras verdi. Syriza lideri Alexis Tsipras seçim sonuçlarını halkın zaferi olarak nitelendirdi. Tsipras, Yunan halkının önünde zorlu bir yol olduğunu ancak çok çalışarak yeniden düzeye çıkacaklarını söyledi. Tsipras zafer konuşmasında Bağımsız Helenler Partisi ile koalisyon hükümeti kuracaklarını açıkladı. Öte yandan Yunanistan'da Cumhurbaşkanı'nın Alexis Tsipras'a hükümeti kurma yetkisini vermesi bekleniyor. Tsipras bugün yemin edecek, vekillerin yemin töreni ise yarın. Tsipras'ın bir kez daha zafer elde ettiği Yunanistan'da Syriza-Anel koalisyonunun öncelikli gündeminin neler olacağına dair açıklamalar da gelmeye başladı. Syriza'dan üst düzey bir yetkili, Yunanistan'ın uluslararası kreditörlere olan borcu ve yürütülen müzakerelerin gündemlerinin birinci maddesi olduğunu belirtti. Anel'den yapılan açıklamada ise koalisyon hükümetinin Türk akımının inşası konusunda Rusya ile işbirliğine devam etmeye hazır olduğu belirtildi. Yetkili, Moskova ile yatırım sektöründe uzun vadeli işbirliğini destekleyeceklerini söyledi. Yunanistan'da Syriza'nın zaferiyle sonuçlanan seçimi gazeteci yazar Evren Dede Dünya Panorama için değerlendirdi. Evren Dede'ye göre seçimin galibi Syriza'dan öte Alexis Tsipras. Seçmenin Tsipras'a küsmediğini gösterdiğini belirten Dede, Alexis Tsipras liderliğini kanıtladı dedi.
Dün akşamki seçim sonuçlarından şunu söyleyebiliriz. Seçmen hiç de Alexis Tsipras'a küsmemiş. Elbette ayrılanların, Syriza'dan kopanların getirdiği bir etki var. Ve seçimlere katılım oranı da tarihin en yüksek oranı %42. Fakat buna rağmen Syriza'nın aldığı başarı %35,5 oy oranı aldı ve 145 sandalyeyi kazandı 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda. Dolayısıyla burada seçmenin Tsipras'a, Alexis Tsipras'a desteğinin devam ettiğini ve kreditörlerle imzalamasına rağmen anlaşmayı bu konuda hiç de seçmenin öyle kırılmadığını görüyoruz. Ocak ayında yapılan, 8 ay önce yapılan seçimlerde Syriza Partisi kazanmıştı seçimi. Ama dün akşam yapılan seçimlerde Syriza değil ben Alexis Tsipras kazandı denmesini uygun buluyorum. Çünkü Ocak ayında Syriza bir ekipti. O ekibin içerisinde ayrılanlar vardı. Dolayısıyla Syriza ekip olarak Ocak ayında başarılı çıkmış ve birinci parti gelmişti. Ama bu yapılan seçimde ise Alexis Tsipras bir lider olduğunu ispatlamış oldu. Ve neredeyse Syriza'nın oylarını tek başına Alexis Tsipras'ın bu noktaya taşıyarak %35,5 oyla partisini zirvede tuttuğunu görmüş olduk. Dün akşamki seçmenin mesajı Alexis Tsipras'aydı ve yürü seni destekliyoruz mesajıydı.
Seçimde halkın verdiği mesajı yorumlayan Evren'de de Yunan halkının Euro'da ve Avrupa Birliği'nde kalmak istediğini de gösterdiğini söyledi.
Yunan halkı Euro'da kalmak istediğini, Avrupa Birliği'nde kalmak istediğini dün akşamki seçimlerle, tercihleriyle gösterdi. 300 sandalyeli parlamentoda 275 sandalye Avrupa taraftarlığı olan partilerin sandalyesi. Şu an parlamentoda sadece iki parti var. Euro'dan çıkalım, Avrupa Birliği'nden çıkalım diyen. Bunlar da Yunanistan Komünist Partisi Kukle ve Nazi Altın Şafak Partisi. Dolayısıyla geri kalan partiler tamamı Avrupa Birliği'nden yana. Alexis Tsipras'ın dün akşamki başarısında bir konuyu daha vurgulamak lazım. Her zaman Yunanistan genelinde siyasi liderlerde önem teşkil ediyor. Yeni Demokrasi Partisi'nin başında geçici bir başkanın olması, o partinin oy oranlarının %28'lerde kalmasında da etken. Aynı şekilde orada da genç, hitabeti düzgün bir lider gelmiş olsaydı, merkez sağ temsil ediyor çünkü bu parti, o zaman Tsipras'ın belki şansı daha az olabilirdi diyebiliriz.
Syriza ve Anil'in koalisyon hükümeti olacağını hatırlatan Evren'de de Syriza muhaliflerden arındığı için çok güçlü bir hükümet kurulacak ve blok halinde hareket edebilecekler dedi.
Syriza'nın dün Tsipras'ta açıkladı ve zaten seçimden önceki koalisyon ortağı olan Bağımsız Yunanlılar dediğimiz Anel Partisi var. Anel Partisi ile tekrar güçlerini birleştireceği ifadelerini kullandı Tsipras. Dolayısıyla güçlerini birleştirerek bu iki parti koalisyona gidecekleri belli ve başka bir partiye de ihtiyaçları yok. Burada 145 ve 10-155 milletvekili yapıyor. Çok güçlü şekilde geliyorlar. Belki şunu da söylemek mümkün. Syriza'nın içindeki çatlaklardan dolayı bir evvelki parlamentoda Alexis Tsipras'ın eli zayıftı. Ama ayrılanlardan dolayı Tsipras'ın bakış açısıyla kendi partisindeki muhaliflerinin tamamını temizlediği için sepetten şu andaki meclise giren milletvekilleriyle çok güçlü bir hükümet kurduklarını, blok olarak hareket edeceklerini söyleyebiliriz. Ve aynı bakanlıklarda çoğunun da kalacağını söyleyebiliriz. Yani Milli Savunma Bakanı'ydı Anel lideri Kamenos. Büyük ihtimalle devam edecektir. Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'tı. Yine aynı şekilde devam etmesi de onların bekleniyor.
Alexis Tsipras'ın borç krizi karşısında izleyeceği yol haritasına da değinen gazeteci Evren Dede'ye göre Tsipras bundan sonra kreditörlere borcun yeniden yapılandırılması noktasında baskı uygulayacak.
Tsipras'ın seçim öncesi de hep taahhütleri arasında borcun yeniden yapılandırılması konusu vardı. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Avrupalı liderlerle bugünden itibaren parlamentoda bu anlaşmaya, Avrupalılarla anlaşma devam etsin demeyen zaten kimse kalmamış. İki tane ekstrem parti var. Yunanistan Komünist Partisi ve oy oranlarıyla çok düşük olan Altı Şafak Partisi. İkisini koyabiliriz ideoloji olarak. Bu iki parti dışında kalmamış. Alexis Tsipras'ın dolayısıyla Avrupalılarla anlaşma, müzakere noktasında herhangi bir büyük bir kriz yaşamayacağını söyleyebiliriz. Fakat hani bir ara drahmiye dönecek miyiz diye tartışmalar vardı ya, işte o noktada Yunan siyasilerinin tamamının Euro'da kalma taraftarı olması ve bu taraftarlığını açıkça da beyan etmiş olmaları en azından Yunanistan'ın Euro içerisinde çözümü zorlayacağını söylememizi gerektiriyor. Belki şunu diyebiliriz, artık Avrupalı liderlerle ve kreditörlerle IMF dahil Tsipras'ın baskı uygulayacağı nokta borcun yeniden yapılandırılması olacaktır. Buna bir miktar borcun kırpılmasını ekleyebiliriz. Vadesini uzatmayı ekleyebiliriz. Çünkü bugün ekonomistler dahil herkesin söylediği bir şey var. Mevcut borç bu halde döndürebilmek mümkün değil. Ama kötü bir sonuç, yani bir deprem, bir ayrılık bu noktadan sonra beklenmiyor.
Yunanistan'ın dış ilişkilerde nasıl bir yol izleyeceğini de değerlendiren Evren'de de Rusya ile ilişkilerin derinleşeceğine dikkati çekti.
Özellikle eğer aynı Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Kocias getirilirse, Kocias'ın teorilerinden bir tanesi de Yunanistan'ın özellikle Çin'le, Rusya'yla ve Hindistan'la ilişkilerinin arttırılması yönündeydi. Kişisel ülke ilişkilerinde Rusya ile ilişkilerin derinleşeceğini, bu noktada ne demek istiyoruz derinleşme, onu da açalım. 2016 yılında Yunanistan'da Rusya yılı kutlanıyor. Bence bu önemli. Aynı zamanda Rusya'da da Yunanistan yılı kutlanacak. Dolayısıyla iki ülkenin ülke olarak kutlama yaptıkları, birbirlerini kutladıkları, bir yıl boyunca kutlamaların süreceği bir 2016 yılı var karşımızda ve aynı zamanda da özelleştirmelerde Selanik Limanı'na da Rusya'nın talip, tren işletmesine talip, bir sürü Rusya'nın özelleştirmelerde talip olduğu Rus şirketlerinin yerler var. Dolayısıyla özelleştirmelerden tutun kültürel ilişkilere kadar birçok konuda Rusya ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin derinleşeceğini söylememiz mümkün. Türk akımı projesine gelince, Türk akımı Türkiye'de Keşan'a kadar, yani Yunan sınırına kadar olan kısım Türk akımı. Evet. Ondan sonrası Yunanistan, Yunan akımı diyor kendisi ve Yunanistan'ın söylemiyle Türk akımın devamı olan Yunan akımında Yunanistan çok istekli olduğunu, Siriza ve Anel hükümeti çok istekli olduğunu açıklamıştı. İşte bu konudaki çalışmaların ve istek ve arzunun devam ettireceğini de öngörebiliriz.
Yunanistan'ın ardından gündemdeki yerini koruyan sığınmacı sorunuyla devam ediyoruz. Önce Türkiye'deki sığınmacıların durumu. Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar İstanbul otogarındaki yaklaşık bir haftalık bekleyişlerini sonlandırdı. Bir grup mülteci otobüslerle evlerine ve kamplara dönerken 200 kişilik bir grup TEM otoyolundan Edirne'ye yürümeye başladı. Aralarında bebeklerin ve küçük yaşta çocukların da bulunduğu emniyet şeridinden yürüyen grubu polis ekipleri de yakın mesafeden takip ediyor. Edirne'ye yürümek isteyen sığınmacılar İstanbul Avcılar'da polis kordonunu geçmek isteyince polis ekipleri kalkanlarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu cumartesi günü Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların temsilcilerini kabul etmiş ve İstanbul Esenler Otogarı'ndaki oturma eyleminin bitirilmesini istemişti. Birleşmiş Milletler'den Suriyeli mültecilere destek çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, uluslararası toplumu Türkiye ve Ürdün'ün üzerindeki Suriyeli sığınmacı yükünü hafifletmeye davet etti. Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Amman'da konuşan O'Brien, uluslararası toplum Türkiye ve Ürdün'le gerçek bir ortaklık kurarak mültecilerin artan sayısı nedeniyle üzerlerine oluşan büyük yükü hafifletmeye çalışmalıdır dedi. Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için toplanan tüm fonların 2015 yılı ihtiyacının yalnızca %38'lik bir kısmına denk geldiğini belirten O'Brien, dünya ülkelerini özellikle Ürdün'deki Suriyelilere destek olmaya çağırdı. Ürdün'de resmi rakamlara göre 1 milyon 400 bini aşkın Suriyeli bulunuyor. Göçmen akınıyla karşı karşıya olan Avrupa'ya uzanıyoruz şimdi. Sığınmacı akını nedeniyle 17 Eylül'de kapatılan Macaristan-Sırbistan sınır kapısı yeniden açıldı. Macaristan sınır kapısının 17 Eylül'den itibaren 30 gün sığınmacı krizinden ötürü kapatıldığını açıklamış, yolcuların, araçların ve taşımacıların bu sınır kapısından geçişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu arada Macaristan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ülkeye bu yıl 217.382 kişinin girdiği, bunlardan 201.355'inin Sırp-Macar, 15.833'ünün ise Hırvat-Macar sınırından geldiği belirtildi. Macaristan'da bu yıl sonunda ülkeye giden sığınmacı sayısının 300 bini aşması öngörülüyor. Ve Amerika. ABD daha fazla sığınmacı kabul etmeye hazır. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Kerry, ülkesinin geçen sene 70 bin sığınmacıyı kabul ettiğini hatırlatarak, bu yıl bu rakamın 85 bini bulacağını belirtti. Kerry, gelecek yıl hedefimiz 100 bin sığınmacıyı kabul etmek dedi. Suriye krizine yönelik de açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Suriye rejimine Rusya veya başka bir ülke tarafından devam eden askeri destek radikallerin güçlenmesine ve Esad'ın çözüm konusunda yolları tıkamasına yol açıyor diye konuştu. Öte yandan Kerry, Rusya'yı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerindeki etkisini kullanarak siyasi çözüme zorlaması yönünde uyararak, Suriye'de askeri çözüm yok, aksine siyasi çözüme ihtiyaç var ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı ise yeni bir siyasi çözüm sürecine girilmesiyle Suriye'deki iç savaşın bitebileceğini belirterek, biz uluslararası camia olarak Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Rusya'nın katılımıyla Suriye meselesinde bir duruş gösterebilmeliyiz, bu bizim en önemli amacımız dedi. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Baggy blue jeans and a box of magazines,
is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me, boy. Cowboys and kisses always seem to bring me down. You're like a weight in my pocket every time you come around. Damn those cowboys and kisses, yeah, yeah. Gotta find myself every time you go away. Holding on to you like a pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Up and down, in and out, I wonder, is this world just a cowboy and a kiss? Or should I choose another?
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce ikinci bölümde öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Suriye ordusuyla Fetih ordusu başkent Şam ve İdlib'in bazı bölgelerinde ateşkes ilan etti. Ateşkes 6 ay süreyle geçerli olacak. ABD'nin Suriye'deki hava saldırıları etkisiz. Bu açıklama Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'e ait. Muallim, IŞİD'e düzenlenen hava saldırılarının sahada terör örgütleriyle çarpışan güçlerle işbirliğine gitmemesi nedeniyle etkisiz kaldığını söyledi. Irak hükümeti 25 yıl aradan sonra ilk defa Riyad'a büyükelçi atadı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Amano, nükleer anlaşma kapsamında İran'da. Amano'nun önemli açıklamaları birazdan. Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen Emmy ödülleri 67. kez sahiplerini buldu. Geceye Game of Thrones dizisi damga vurdu. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Suriye kriziyle başlıyoruz. Suriye ordusuyla Ahrar-ı Şam ve En-Nusra öncülüğünde kurulan Fetih ordusu, başkent Şam ve İdlib'in bazı bölgelerinde ateşkes ilan etti. Edinilen bilgilere göre çatışmaların yoğun yaşandığı Şam'ın kuzeybatısındaki Zabadani ilçesi ve Madaya bölgesiyle İdlib'e bağlı Fua ve Kefraya kasabasında İran'ın arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi. Ateşkes kapsamında Suriye ordusu bu dört bölgede hava saldırıları gerçekleştirmeyecek. Yine ateşkes anlaşmasına göre Suriye ordusu kontrolündeki Şam'ın batı kırsalındaki sivillerle Zabadani, Madaya ve Bukayn'daki siviller tahliye edilecek. Öte yandan Fetih ordusunun kuşatma altında tuttuğu Şii kasabası Fua ile Kefraya'daki sivillerin tahliye işlemlerine başlanılacak. Ateşkes 6 ay süreyle geçerli olacak. IŞİD'le mücadele bir diğer önemli konu başlığımız. ABD'nin Suriye'deki hava saldırıları etkisiz. Bu açıklama Russia Today kanalına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'e ait. Muallim, Amerika'nın Suriye'de IŞİD'e düzenlediği hava saldırılarının sahada terör örgütleriyle çarpışan güçlerle işbirliğine gitmemesi nedeniyle etkisiz kaldığını söyledi. Muallim, hava operasyonlarının gerçek bir etki yaratabilmesi için Suriye ordusuyla işbirliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Muallim, Suriye ordusunun IŞİD ve Nusra cephesiyle sahada mücadele edebilecek tek güç olduğunu belirtti. Rusya'nın IŞİD'le sahada mücadele eden Suriye ordusuyla da işbirliğini öngören yeni bir uluslararası terörle mücadele koalisyonu kurulması önerisini desteklediklerini belirten Suriye Dışişleri Bakanı, "Eylemlerimizi samimi şekilde terörle mücadele etmek isteyen her ülkeyle koordine etmeye hazır olduğumuzu belirttik" ifadesini kullandı. Suriyeli bakan, samimiyet ölçüsünün ise terörist gruplara destek verilip verilmemesi olduğunu vurguladı. Günün öne çıkan diğer önemli başlıklarına bakalım şimdi de. Irak hükümeti 25 yıl aradan sonra ilk defa Riyad'a büyükelçi atadı. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan yönetimiyle ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Riyad Büyükelçiliğine atanan Rüşdi El-Ani'nin Cumhurbaşkanı Fuat Masum tarafından kabul edildiği Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin de Bağdat'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, Irak'ın dünya ve bölgede barış ve güvenliği sağlayacak, karşılıklı işbirliği temellerini sağlamlaştıracak, ülkenin konumunu güçlendirecek şekilde yönünü tüm dünya ülkelerine çevirdiği ifade edildi. Suudi Arabistan, Ağustos 1990'da Irak güçlerinin Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Bağdat'taki elçiliğini kapatmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano, İran Meclisi'nde nükleer müzakerelerde varılan anlaşmayı inceleme komisyonunun toplantısına katılmak üzere İran'a gitti. Amano, İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile bir araya geldi. Ziyarette Rouhani, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki ek protokolü uygulayacaklarını açıkladı. İran'ın hiçbir zaman kitle imha silahları peşinde olmadığını belirten Rouhani, Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer müzakerelerde varılan anlaşmanın uygulanmasına etkin bir role sahip olacağını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Amano da İran'ın ek protokolü uygulamaya geçirmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin ispatına yardımcı olacağına işaret etti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano, İran ziyareti kapsamında Parçin askeri tesisini inceledi. İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Amano'nun bu incelemede hakkında asılsız iddialar bulunan bölümleri gezdiğini açıkladı. İran, Parçin askeri tesislerinin gizli askeri bilgilerin ifşa olacağı gerekçesiyle incelenmesine karşı çıkıyordu. ABD'nin Havana Büyükelçiliğini açmasının ardından Küba'da tarihi bir gün daha yaşanıyor. Papa Francis 10 günlük Amerika ziyaretine Küba'dan başladı. Papa, başkent Havana'daki tarihi devrim meydanında kendisini bekleyen binlerce kişiye seslendi. Papa'nın gündeminde Küba ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan adımların yanı sıra Güney Amerika ülkelerinde yaşanan sorunlar vardı. ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine garantör olarak destek veren Papa, iki ülke arasında yaşanan gelişmeleri tüm dünya için barış örneği olarak nitelendirdi. Papa Francis 4 günlük Küba ziyareti kapsamında ülkenin efsanevi lideri Fidel Castro ile de bir araya geldi. Dünya panoramayı bir kültür sanat haberiyle noktalıyoruz. Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendiren Emmy ödülleri 67. kez sahiplerini buldu. Amerika'nın Los Angeles kentindeki törenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Andy Samberg üstlendi. 2015 Emmy ödülleri gecesine Game of Thrones dizisi damga vurdu. Dizi en iyi drama, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü de dahil tam 12 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Komedi dalında en iyi dizi seçilen Veep ve en iyi mini dizi ödülünü alan Olive Kitteridge da öne çıkan yapımlar oldu. Gecede komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü Transparent'daki rolüyle Jeffrey Tambor kazanırken aynı dalda en iyi yönetmen ödülünü Transparent dizisiyle Jill Soloway aldı. Regina King, Müslüman bir kadını oynadığı American Crime filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Yarın yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.